Ailenin haberi var mıydı? Nereden olacak? Onlar bana sen nasılsın, ne yapıyorsun diye bile hiç sormadılar ki. Tek dertleri paraydı. Beni de insanlara mahcup ediyorlardı. Annem sanki eski annem değildi. Benim bu evde lüks içinde yaşıyor olmam ona diken gibi batıyor. Her aradığımda canımı sıkacak bir şey söylüyordu. Derken ben hukuk fakültesinden mezun olduğum sene... Sen hukuk fakültesinden mi mezun oldun? Evet hocam. Şunu baştan söylesene. İçeri girdiğinden beri bakıp duruyorum ama bir türlü ne olduğunu anlayamadım. Hukuktan mezun olup avukat olmuş ama şu haline bak diyorsunuz değil mi? Bazen ben hastalarımın zihinlerini okuyorum, bazen de onlar benim. Tam da böyle düşünüyordum. Aynen öyle diyordum. Ne bu halin Zeynep? Yerde miyim, gökte mi bilmiyorum ki. Neden, ne oldu? Başıma gelmeyen kalmadı. Allah'ın verdiği şansı da kullanamadım. Ah bu benim aptal kafam ah! Ne oldu acaba? Hayatı bir anda değişmiş, bambaşka ve çok güzel yaşayıp gidiyormuş. Ne oldu Zeynep? Ben okulu bitirdiğim yıl Faruk da hemen askere gitti. Dönüşte güya evlenecektik. Nermin Hanım bu haberi aileme usulüyle söyledi. Delikanlıyı biz de çok beğendik. Kısmetse askerden gelince evlenecekler. Zeynep de bu arada avukatlık stajını yapacak. İsterseniz siz de Faruk'u araştırın. Zaten askerden dönünce sizinle tanışmaya ve kızınızı istemeye gelecekler dedi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Babam evde kıyameti koparmış. Burada annesi babası dururken onlar kim oluyor da kızı vermeye kalkışıyorlar diye. Derken haftasına İstanbul'a geldiler. İkisinin de suratı beş karış. Biz kızımızı başkasına vereceğiz. Damadımız doktor, uzaktan da akrabamız olur. Daha fazlasına siz karışmayın artık diyerek. Sen tanıyor muydun doktor damadı? Küçüklükten biliyordum. Bizim köyden bir o çıktı zaten. Ailesi oğlumuz okuyor, doktor olacak diye övünüp duruyordu. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Nermin Hanım beni bir kenara çekti. Kızım dedi, sen artık çocuk değilsin. Kendi kararlarını alacak yaştasın. Ben sana bir şey diyemem ama bunca yıllık dostun olarak yanlış yapmandan korkuyorum. Bu senin hayatın, senin kararın. İyi düşün, acele karar verme. Sen ne yaptın Zeynep? Ağlıyor. Kara bulutlar çöküyor yüzüne. Belli ki onu sonradan çok mutsuz edecek bir karar almış. Annem geçmiş karşıma ağlıyor. Eğer bizimle gelmezsen hakkımı helal etmem diyor, başka bir şey demiyor. Onunla birlikte oğlunun ölümüne bile ağlamayan adam da boynunu bükmüş, o da ağlıyor. Sen bizim kızımızsın. Tanımadığımız biriyle evlenip de perişan olma. Mehdi çok iyi bir çocuk. Soyunu, sülalesini tanıyoruz. O seni epeydir internetten takip ediyormuş. Kapımıza geldiler. Seni en iyi yerlerde yaşatacaklar filan diye bir yandan ağlayıp bir yandan sürekli konuşuyorlar. Sonunda Nermin Hanım'ı da ikna edip bir haftalığına diyerek beni kolumdan tuttukları gibi eve götürdüler. Ben bir yandan ağlıyorum, bir yandan ne yapacağımı şaşırmışım. Derken ertesi gün Mehdi geldi. Yolda görsem tanımam. O da evet de diye gözümün içine bakıyor. Derken bir haftanın içinde bana evet dedirttiler. İstemeyerek mi evet dedin Zeynep? Bilmiyorum. Hala o zaman nasıl böyle dediğimi bilmiyorum. Anneme kıyamadım hocam. Hakkımı helal etmem deyince. Hayatımıza yön veren suçluluk duyguları bunlar. Annesine kıyamamanın anlamı tam da bu. Kendisi lüks içinde yaşarken annesinin sefalet içinde geçen hayatından kendini sorumlu tutmuş. Vicdanı sızlamış. Annesinin ona kötü kötü baktığını söylüyordu. O bakışların o küçük Zeynep'in yüreğinde nasıl büyük yaralar açtığını şimdi daha iyi anlıyorum. Sanırım o bakışları Zeynep tam da böyle yorumladı. Her şeyi anneme borçluyum dedi. Annem bana kızıyorsa haklı dedi. Yazık ona dedi. Yazık. Kader motifi tuzak kurmuş Zeynep'e. Onu dünyaya geldiğinde ilk tanıdığı duyguları geri çekmeye çalışıyor. Kader motifi böyledir işte. İlk tanıdığınız duygular iliklerinize işler. Aynı duyguları hayatınız boyunca arar durursunuz. İyi ise iyi, kötü ise kötü. Sonra ne oldu Zeynep? Biz 2 ay nişanlı kaldık. Sonra alelacele evlendik. Mehdi ile tanıdınız mı birbirinizi? 2 ay hemen her gün geldi bize. Bazen evde oturduk, bazen beraber dışarı çıktık. Zaten ailesi o hafta eve gelip istedi beni. Yüzükler takıldı. Mehdi o zaman tayin bekliyordu. Mecburi hizmeti Malatya'ya çıktı. Biz de apar topar evlenip Malatya'ya gittik. İnanılacak gibi değil. Hukuk fakültesinden mezun olmuş, İstanbul'un en lüks yerlerinde büyümüş biri söylüyor bunları. Nasıl biriydi Mehdi? Bizim köyden, benim gibi okumaya azimli, başarılı biriydi. İyi desem iyi değil, kötü desem o da değil. Ben o zaman annemden o kadar etkilendim ki Faruk bile gözüme görünmedi. Ömür boyu vicdan azabıyla yaşayacağıma gözümü kapatır, ne istiyorlarsa yaparım diye düşünüyordum. Nasıl bir vicdan azabı? Nasıl var mı hocam? Annem hakkımı helal etmem diyor, ağlıyor kadın. Ben zaten yıllar önce terk etmişim onları. Terk etmişim diyor. Demek kafasına böyle kodladı. Oysa onlar vermiş kızlarını o aileye. Babası piyango çıktı diye oynamış. Bunu nasıl böyle yorumluyor acaba? Zeynep, ne dediğini kulakların duyuyor mu? Sen mi onları terk ettin yoksa onlar mı seni o aileye verdiler? Ben de istedim ama... Sen o zaman kaç yaşındaydın? 11 filan. Yani çocuktun. Bu kararı ailen almış. Nermin Hanımlar istemiş, ailen de vermiş. Sana sordular mı gitmek istiyor musun diye? Sormadılar ama ben istiyordum zaten. Siz olsanız istemez misiniz? Ben de isterim ama ailem ne derse o olur. Ama senin hayatında kararları hep ailen almış. Çocukken orada yaşamana izin vermişler. Büyüyüp yetişkin biri olduğunda yine senin yerine evleneceğin kişiye bile onlar karar vermiş. Çocukken bu durum çok doğal ama üniversite mezunu, artık bir meslek sahibi biri için pek doğal sayılmaz. İstesen onlara itiraz edebilirdin. Sanki onları çok üzdüm, yanlış yaptım. Şimdi o yanlışı düzeltmem gerekiyormuş gibi hissettim. O zaman Nermin Hanım çok sık aradı beni. Kızım sen ne yapıyorsun? Stajın var, mesleğin var, yanlış yapıyorsun. Hemen gel dedi ama gitmedin. Gidemedim. Annemin gözyaşları duvar gibi dikildi önüme. Baktım Mehdi de iyi bir çocuk. Ne aşkı dedim kendi kendime. Sen kaderin neyse onu yaşayacaksın. Kaderin neydi senin Zeynep? Seni gecekondulardan çıkarıp büyük adalara götüren, en iyi kolejlerde okutan kaderin ne istiyordu senden? Ne isteyecek? İşte Mehdi'yi çıkardı karşıma. Onu kaderin değil, ailen çıkarmış karşına. İkisini karıştırma. Kaderin seni çok başka yerlere götürüyormuş. Yanlış yapmışım, değil mi? Bilmiyorum. Sonrasını sen anlat. Biz 2 ay nişanlı kaldık ya, akşam yemeğe çıktığımızda Mehdi mutlaka rakı içer, bana da verirdi. Ben Nermin Hanımların evinde arada kırmızı şarap içerdim ama daha önce hiç rakı içmemiştim. Onunla beraber ben de bir kadeh rakı içiyordum ama onun alkolik olduğunu hiç anlamadım o zamanlar. Aklım Faruk'ta ama Mehdi ile rakı içiyorum. Ne aptalım, değil mi? Buna aptallık diyemedim. Hayat seni çocukken alıştığın ortama çekiyor ve sen de tıpış tıpış gidiyorsun. Evet, aynen öyle yaptım. Oysa babamdan biliyorum bunları. İstanbul benim kafamı karıştırdı galiba. Orada arkadaşlar hep birlikte bazı akşamlar yemeğe gider. Hepimiz az çok bir şeyler içerdik. Faruk da arada bir benimle kırmızı şarap içerdi. Ama onun dışında içki içmezdi Faruk. Ona olan aşkın ne oldu? Aşk meşk bir anda silindi kafamdan. Ben Faruk'la evlenerek aileme ihanet edecektim. O zaman böyle hissettim. Nermin Hanım beni çok uyardı ama onu dinlemedim. Annem evde zaten başımın etini yiyordu. Mehdi'den başkasına gidersem hakkını helal etmeyeceğini söylüyordu. Sonunda Malatya'ya gittik. Mehdi Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmete başladı. Ben de orada bir avukatlık bürosunda staja başladım. Birkaç ay sonra hamile kaldım. Derken bir kızımız oldu. Ama bir türlü ay sonunu getiremiyoruz. Mehdi sık sık nöbetim var diyerek eve gelmiyor. Ben çocukla evdeyim. Zaten eve hiç ayık gelmiyor. Hep sarhoş. Hastanede çok daraldım. Çıkınca arkadaşlarla bir iki kadeh içtik diyor. Kızım 1 yaşına geldiğinde ben stajımı bitirmiş, staj yaptığım yerde avukat olarak işe başlamıştım. Ben de para kazanıyordum ama eşim artık eve 5 kuruş getirmiyordu. Her gün bir bahane buluyor, ödemeyi bir türlü bitiremediği borçlardan söz ediyordu. Ben önceleri kazandığı parayı köydeki ailesine gönderiyor sanıyordum. Ne de olsa Mehdi de fakir bir ailenin çocuğuydu. Zaten ben de aynı şeyi yapıyor, para kazanmaya başladıktan sonra her ay aileme para gönderiyordum. O zaman memnun muydun hayatından? Ben Nermin Hanımların evinden çıktıktan sonra hiç mutlu olmadım. Ben mutluluğumu o evde bıraktım.